Ayrım 24.
Bakın işte bu suçtur. Hem de ne suç? Bir takım güçler birleşerek milleti selamete ulaştıracaklarmış. Ne demek? Millet ne zaman bunalmış da ne zaman selamete erecekmiş, erdireceklermiş. Gel efendim, gel, gel, tıpış tıpış gel. Seni bekliyoruz, gel. Hem de nerelere? Seni nerelere bekliyoruz? Seni neler bekliyor? Gel. Bakın bizi bekleyen yeri söyleyemem. İşte öldürseniz söyleyemem. Oraya Altan gitti, İlhami gitti, İlhan gitti. Ben deli miyim? Benim yürekliliğim bir yere kadar. Yani Karagöz, Lüferim, Zülfiyare kadar benim yürekliliğim. Söz buraya gelmişken şu Karadeniz fıkrasını anlatmadan geçer miyim? İstanbul'da Karadenizli'nin birisi bir adamı öldürüvermiş. Mahkeme karşısına çıkarmışlar. Anlat bakalım demiş yargıç. Karadenizli başlamış anlatmaya. Hopadan çıktık demiş. Hopadan çıkınca, deniz kabarınca, yelkenleri fora edince, öğleye kadar Rize'ye gelememiş. Yargıç gel demiş, daha gel. Seninki ikindiye ancak Rize'yi seçebilmiş. Yargıç kızmış. Geç oraları geç diye bağırmış. Geç de İstanbul'a gel. Karadeniz'de afallamış, yutkunmuş, şaşırmış, konuşamamış. Yargıç, İstanbul'a gel, burada başla, ötesinden vazgeçtim demiş yeniden. Bakmış ki seninki dut yemiş bir bülbül, o şakır şakır konuşan adam yok. Neden gelmiyorsun İstanbul'a? Sonunda Karadeniz'de karşılık vermiş. Geleyim de İstanbul'a, sen de benim asasın, öyle mi demiş. Yok, Altan'ın, İlhan'ın, İlhami'nin gittikleri yeri söyler de başıma iç açar mıyım? Benim yürekliliğim İstanbul'a kadar. Kellemi kesseler gazeteci arkadaşlarımın gittikleri yeri söyleyemem. Onu söylemek dış basının hakkı. Onlar söylerler, yazarlar. Onların yakasına yapışacak kimse yok ki. Bir gerçeği kafalara dank ettireceğim. Bir takımları Hanya'yı, Konya'yı anlasınlar. Öğretmenler öğretmenlik yapacaklar. Düşünmeye alışmışlar. Kıyıda köşede karanlıkta da olsa düşünmeleri sürdürecekler. İstanbul'a kadar da olsa bizler yazacağız. Özürlerimle. Türkiye kendini savunur. Yeni bir sözcük ortaya atmak istiyorum. Şimdiye kadar bu sözcüğü yazmadığıma yakınmıyorum. Şimdi tam sırası. Bu sözcük tutacak. Hopur sözcüğünü Toros köylüleri kadim zamanlardan bu yana kullanırlar. Yıkım, tahrip demektir. Bir de kara hopur vardır. O da kökten yıkıp kökten tahrip demektir. Toros köylüleri hopuru orman yıkımından kullanırlar. Şahin Ahmet ormanı hopur etti. Bu ormanı söktü, bitirdi, tarla etti demektir. Kara hopur da ormanı ot bitmez hale koymak demektir. Türkiye çoktandır hopur ediliyor. Bütün yönleri, bütün varlığıyla. Ama bu hopur işi 12 Mart'tan sonra azdı. Bu günahın topunu 12 Mart'ı yapanlara yüklemek istemiyorum. Korktuğumdan değil, sıkı yönetimden dolayı da değil. Şu anda sıkı yönetim olmasaydı da gene böyle yazacaktım. 12 Mart bu hopura yol açtı, hız verdi. Hani bir çağdaşlık sorunu var ya, işte bu sorun çok önemli. Çağın dışında kalmak bir milleti yıkar, bitirir. Hopurun en önemlisi kültür hopuru. Çağ kültürünün dışında kalmak, insanlığın vardığı aşamaya kapıları kapamak, bitmekle orantılıdır. 12 Mart'tan sonra kitap hopuru oldu. Kim hangi zihniyeti uyguladı bu hopuru, bütün bir memleket aydını, tüm vatanseverleriyle bu hopuru seyirci nasıl kaldık? Bu hopura kıyıma böylelikle nasıl katıldık? Bu en büyük kıyıma niçin karşı koymadık? Bizim geri kalmışlığımızın, bu hale düşmüşlüğümüzün başında yasaklar, düşünce yasakları gelmez mi? Bunun Türkiye'yi anlatabilseydik bunca geniş bir kitap kıyımı yapılabilir miydi? Bilimsel çağın getirdiği düşünceleri kapsayan kitapları yasaklamak gücünü kim kendinde bulabilir? Kim bu günaha ortak olabilirdi? Düşünce yasaklarının Türkiye'nin bu halde kalmasının başça sebebi olduğunu kafalara sokabilsek, bunun önemini gerektiği gibi belirtseydik bu hale düşer miydik? Bu çağda çağdaş düşünceleri yasaklamanın bir milleti yavaş yavaş çağdan sileceğini iyice iyice söyleyebilsek, bu suçu açık açık kim işleyebilirdi? İşte mahpus damı altında tümen tümen çevirici yatıyor. Koskocaman bir dünyanın gözü önünde Türkiye bir yasaklar ortamını yaşıyor. Bu kitaplar kötü, zararlıysa, bir memleketi yıkmak gücünü içlerinde taşıyorlarsa Bu kitaplar, bu kitapları Almanya, İngiltere, Amerika, Fransa, İspanya, İsveç, Danimarka, İtalya, Japonya, Hindistan, Pakistan neden yasaklamıyorlar? 100 yıldan 50 yıldan bu yana niçin yasaklamamışlar? Bilmem bu kitaplar Sudan'da yasak mı? Mısır'da, Kenya'da yasak mı? Bakın Idi Amin Uganda'sında, Kaddafi'nin Libya'sında yasak olmalı. Uganda şimdilik çağ dışı bir yönetimle yönetiliyor. Sayın Kaddafi de Kur'an'dan başka bütün kitapların yıkılmasını emreylemiş. Türkiye'yi hangi vicdan, hangi akıl, hangi milli onur Kaddafi'nin Libya'sıyla, Idi Amin'in Uganda'sıyla karıştırabilir? Ne diyorlar? Dillerine pelesenk etmişler. Türkiye az gelişmiş bir ülkedir. Türkiye demokratik bir düzenle yönetilse de az gelişmişliğinden dolayı Türkiye'de kitaplar yasaklanabilir. Türkiye'de kitap toplamak, yakmak, yırtmak mübahtır. İşte bu düşünceye karşı Türkiye'yi bütün varlığımızla savunmalıyız. Milli onur adına savunmalıyız. Türkiye'nin çağ dışı bir millet olmadığını bu insanlara söylemeliyiz. Türkiye'yi küçümseyenlere, ona hakaret etmeye çalışanlara izin vermemeliyiz. Az gelişmişlik bir sosyal, daha da çok bir ekonomik sorundur. Bu çağda olanağı olan milletler çağdaş bir düzenle, iyi bir çalışmayla bu beladan sıyrılabilirler. Az gelişmişlik yöneticilerin aydın geçinenlerin kafalarında olursa, bir milletin yöneticileri hangi düzende olursa olsunlar, kitap yasaklayacak kadar çağ dışı kalırlarsa işte o zaman felaket olur. İdi Amin'in Uganda'sına, Kaddafi'nin Libya'sına da yakıştırmamalıyız kitap toplamayı, yakmayı. Kitaplar ne kadar zararlı olurlarsa olsunlar, yıkma güçleri ne kadar büyük bulunursa bulunsun, bir millet için toplatılmış kitap kadar felaket yıkım olamaz. Zararlı bilimsel kitap düşünmüyorum. Bazı kitapları bazı sınıflar, tabakalar, bölükler çıkarlarına aykırı bulabilirler. Zarar dediğim bu, yoksa zararlı bilimsel kitap olur mu? Türkiye'nin az gelişmişliği ekonomik az gelişmişliktir, dedim yukarıda. Bir de aydın yönetici kafalarının az gelişmişliği var dedim. Bağnaz, düşüncelere kapalı kafa, az gelişmiş bir kafadır. Türk milleti az gelişmiş bir millet değildir. Türk milleti az gelişmiş millet olsaydı, tarihe Nasreddin Hoca, Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Dede Korkut, Köroğlu, Dadaloğlu, Mimar Sinan gibi bir kültür verebilir miydi? Türk milleti az gelişmiş bir millet olsaydı, çağımıza bir Mustafa Kemal Atatürk, bir İsmail Hakkı Tonguç, bir Nazım Hikmet, bir Eyüboğlu, bir Feza Gürsoy, daha nicelerini verebilir miydi? Türk milleti tarihteki kültürlere büyük katkısıyla, çağımızdaki değerleriyle, hem de nice değerleriyle çağdaş bir millettir. Türkiye bütün yıkımlara, kara hopurlara karşı kendini savunacak, varlığını, dününü, bugününü küçültenlere, aşağılayanlara karşı kendini koruyacaktır. Türkiye'nin uzun süre sürekliliği bunun en büyük ölçüsüdür. Türkiye bu çağda kitap yasağına izin veremez. Kendisini kitap yasaklanan, yakılan, toplatılan bir memleket halini düşürmeye çalışanlara gereken sözü söyler. Türkiye'nin böyle büyük bükücü çağdaş yaşama çabası vardır. Ve bizler, Türkiye'nin vatanseverleri nasıl düşünürsek düşünelim, Türkiye'nin milli onurunu çağdaş dünyada kuranları, Türkiye'yi küçülten, aşağılayanları birleşerek uyarmalıyız. Kendi varlığını, onurunu, kültürünü savunma gücü büyük olan milletimizin yanında yörelenmeliyiz. Türkiye kendi kendini savunur derken bu doğrudur. Türkiye'nin kendi kendini savunma gücü bu kadar büyük olmasaydı, 200 yıllık sömürgeci belasından sonra Türkiye ayakta böyle kalabilir miydi? Bu yele, bu kar dayanır mıydı? Dünyayı önemsemek. Ulusların çağımızdaki çabalarından biri de kendilerini dünyaya anlatabilmek. Uygar dünyamızda hiçbir ulus yok ki kendisini dünyaya anlatabilme kültüründen, yaptıklarından dünyayı haberli kılma çabası olmasın. Bazı uluslarda bu başlı başına bir uğraş bile olmuş. İnsanın kendisini, yaptıklarını başkalarına anlatması çok insanca bir şey. Bunun yanında uluslar başka gündelik çıkarlar da umuyorlar. Çağımızda hiçbir ulus kuyunun dibinde kalmış taş gibi dünyanın bir köşesinde kalmayı istemiyor. Bu da insanca bir şeydir. Uluslar kendilerini dünyaya anlattıkları gibi dünyayı anlamaya da uğraşıyorlar. Ulus olmanın koşullarından biri de bu. Bu çağda dünya artık hepimizin. Afrika'dan Asya'ya, Asya'dan Avrupa'ya kadar hepimizi ilgilendiriyor. Artık yeryüzünde her ulus komşu kapısı. Çıkarlar, dostluklar, düşmanlıklar öylesine birbirine girmiş ki çık çıkabilirsen işin içinden. Sat çıkarları yönünden dünyayı gören, dünya ile ilgilenen kişiler, topluluklar olduğu gibi dünyamızda salt dünyanın iyiliği, yücelmesi için uğraşanlar da var. Ülkücü aydınlar, dünyayı güzel yapmaya çalışanlar bugün ağırlıklarını duyurmaya başladılar. Vietnam macerası dünyamız için büyük bir aşama. Her şey dünyanın ortasında gözü önünde oldu. Amerikalı bir bölük Vietnam'a saldırdı. Kan gövdeyi götürdü. Orada insan soyunun şimdiye kadar az gördüğü sözüm ona bir savaş sürdürüldü. Yabanıl çağımıza insanlığımızın vardığı aşamaya yakışmayan işler oldu Vietnam'da. Vietnam haksızlığı, yabanıllığı çağlar boyunca insanlığın yüz karası olan olacak bir utançtır. Vietnam savaşını, daha doğrusu yabanıllığını durduran birinci sebep elbette ki Vietnam halkının insanüstü kahramanca diretmesiydi. İkinci sebep gene elbette ki Amerikan halkının diretmesiydi. Üçüncü sebep de önemli. O da tüm insanlıktı. İnsanlık bu korkunç zulmü daha çok sürdürmek istemedi. Dünyanın insanları Amerika'da bir bölüğün körüklediği Vietnam Savaşı'na karşı koydu. İnsanlık böylesine karşı koymasaydı Amerikalı savaş bölüğüne belki Vietnam'da savaş sürer giderdi. Amerika'nın Vietnam'a karşı savaşı bir tür dünya karşı savaşı oldu. Vietnam Savaşı gide gide Amerika'nın dünyaya meydan okuması ve savaşı olarak kabul edildi. Ve Amerika Vietnam'da Vietnam halkı kadar Amerikan halkına, dünya halklarına yenildi. Ve şimdi dünyanın Amerika ile arası açık. Amerika bu yanılgısını şimdi onarmaya can atıyor. Can atıyor sözcüğü belki biraz fazla görünecek. Denecek ki koca Amerika hiç dünyaya bir şeyler anlatmaya can atar mı? Atar. Başka çaresi yok. Dünyada böyle kara sürülmüş olarak bir milletin yaşaması epeyce zor. Amerikan halkı bir avuç yöneticinin çıkarları için birçok insanlık değerini öldüren bölüğün adına dünyaya kendisine bağışlatmak için bir şeyler yapacaktır. Çünkü halklardaki insanlık adalet duyguları köklüdür. Amerikan halkı da yozlaşmış bir halk değildir. Bütün insanlık değerlerine sahip bir halktır. Artık insanlar, uluslar dünyayı her attıkları adımda önemsemek zorundadırlar. Dünyayı önemsemeyenler iç işlerinde bundan böyle dünyaya kepaze olacaklar. İnsanlığın dışına düşeceklerdir. Dünyadaki insanlar, daha doğrusunu, daha yakışanını söyleyeyim, bugün yeryüzünde yaşayan en güçlü bir ulustan daha güçlüdür. İnsanlığın karşısına çıkmak, değerlerine karşı koymak uzun bir süre hiçbir ulus için mümkün değildir. Bize gelince biz 50 yıldır yeryüzünde kuyunun dibindeki taş gibiyiz. İnsanlığa söyleyecek sözümüz, su yüzüne çıkaracak kültürümüz mü yok? İnsanlığı ilgilendirecek insanlık değerlerimiz mi yok? Böylesine insanlığı derinden yaşamış bir ulus insanlık değerlerinden yoksun olur mu? Hiçbir şey yapamamış olsak bile göl yerinden su eksik olur mu? Bazı kişiler, bazı bölükler Türkiye'ye inanmıyorlar. Ne kültürümüze ne insanlığımıza, onların çıkarları Türkiye'nin hiçbir şey olmadığındandır. Onlar başka ulusların, başka kültürlerin hayranları, yaşama çabaları bu yüzden. Sömürgeciler ve onların adamları belki 100 yıldır bizim az gelişmiş bir millet olduğumuzu, vesayet altında yaşamamız gerektiğini savunuyorlar. Bu gerçektir ve davranışlarda, tutumlardadır. Dünyayla ilişki yazısı yazarken çelişkiye düşmüyor muyum? Bu ne periz, bu ne lahana turşusu olmuyor mu? Değil. İşleri burada da karıştırmaya can atıyorlar. Karıştırıyorlar da karıştırmakta faydaları var. Bizi başka ulusların el altından, el üstünden yönetmesini istemiyoruz. Onuru olan, ulus onuru, ulus çıkarıyla birlik olan hiçbir kişi ulusunun başka uluslarca yönetilmesini istemez. Ulusçular, vatanseverler başkaları tarafından yönetilmeye sonuna kadar karşı koyarlar. Bir ulus başka bir ulusu yönetmeye kalkıyorsa bu yönetmede onun büyük çıkarları var demektir. O ulusu kullanıyor demektir. Ne için olursa olsun, ne adına olursa olsun Uluslar bunu kabul etmemelidir. Buna karşı direnmeliler. Bizim Türkiye'de verdiğimiz savaş budur. İnancımız budur. Bu savaşta kim çıkarsa karşımıza yenilgiye uğrayacaktır. Şimdi ne kadar güçsüz görünsek de zafer ulusumuzun olacaktır. Türkiye'nin kendini, kültürünü, onurunu korumak gücü var. Bu düşünceyi, inancı çok tekrar ediyorum. Etmeliyiz. Bu bir gerçektir. Öteki yana gelelim. Eğer Türkiye'de bir takım yanlışlıklar olmuşsa, çağın üstüne yürümüş, bir takım insanlık değerlerine karşı koymuşsak, bizler bu günahı da kabul etmeliyiz. İnsanlığa, çağa, ulusumuza karşı kötü işlemlerde bulunmuşsak, bunun hesabını insanlığa vermeliyiz. Örneğin bu çağda Türkiye gibi bir memlekette kitap toplanırsa, bilimsel kitapların çevirisinden dolayı bir sürü insan hapisteyse, kitaplar yakılmış, yırtılmışsa, bu da ayyuka çıkmışsa, bunun hesabını insanlığa vermeliyiz. Bu bir ulusun insanlık ödevidir. Kitap insan soyunun büyük değerlerinden biridir. Düşünce insanlığın büyük değeridir. Bu değer dünyanın bir köşesinde zedelenmişse, bu değeri zedelediğimizi saklamak değil, zaten bu çağda hiçbir günah gizli kalmıyor. İnsanlığa özürlerimizi bildirmeliyiz ya da sebeplerimizi söylemeliyiz. Çağdaşlık budur. Hiçbir ulus insanlık değerleri bakımından insanlık kadar güçlü değildir. İnsanlık gittikçe değerlerini daha çok koruyacaktır. İnsanlık değerleri üstüne dünden daha çok titriyor. Eğer insanlık hakları bir memlekette bir takım insanlar tarafından çiğnenmişse, bunu saklamak, saklamaya çalışmak neye yarar? Hiçbir şey yapamasak, insanlık bizi kuyunun dibindeki taş gibi unutur. Yazımıza başlarken, kuyunun dibindeki taş gibi yeryüzünde unutulduğumuzu söyledim. Bugünkü insanlık değerlerimizle biz buna layık bir ulus değiliz. Dünyaya katacak bir şeylerimiz var. İnsanlığa söylenecek bir iki sözümüz var. Bir şey daha söylemek gerek. Türkiye'de bir takım bölüklerin dünyada kuyunun dibindeki taş gibi kalmamızda çıkarları var. Unutulmamamızda, dünyaya açılmamamızda faydaları olanlar var. Bu oyunu ortaya çıkarmalı, vatanseverleri uyarmalıyız. Dünyaya katkısı olmayan uluslar ağır ağır dünyadan siliniyorlar. Onun için uluslar kendilerini var güçleriyle dünyaya duyurmaya çalışıyorlar. Bizi diğerlerimize düşman kılanlar var. Bu bir gerçek. Sunakan büyük bir değerimiz. Sunakan şimdi Türkiye'de kuyunun dibindeki yosunluğu unutulmuş bir taş gibi. Bir sunakanı ele geçiren bir ulus onu bu hale mi getirmeli? Niçin mi? Niye be hey kardeşler? Türkiye'nin köklü çağdaş sesi ruhi sudur. Ruhi suya pasaport vermediler. Niçin, neden, ne zarar, ne fayda umarak? Pasaport vermemek değil, tam aksine yapmalıydık. Aksini yapmak Türkiye'nin bu köklü, bu çağdaş sesini yeryüzüne duyurmak için ulusçak, durdurak bilmeden çabalamak ödevimizdi. Ruhi su bir kişidir ve ölümlüdür. Ruhi su kendisini dünyaya duyurmazsa ne olur? Ruhi su bugün var, yarın yok. Ruhi suyu nasıl, niçin engelleriz? Ruhi suyu engellemekte kimin, kimlerin çıkarı var? Bir İdil Biret'e, bir Ayla Erduran'a, Meriç Sümen'e böyle mi davranmalıydık? Bir Abidin Dino, bir Avni Arbaş bu durumda mı olmalılardı? Bir takım koşullardan dolayı bizim ulusumuz çok az değer yetiştiriyor. Onları da biz türlü sebeplerden ötürü sersebil, ziyan zebil ediyoruz. Bu çağda kuyunun dibindeki taş gibi kalmak ölümle eşit bir şeydir. Azıcık aklımızı başımıza toplar, Türkiye'yi engelleyen güçleri tanır da ona göre davranırsak, dünyanın bir köşesinde kuyunun dibindeki taş gibi yalnız kalmayız. Dünyada var olmak için dünyayı önemsemek zorundayız. Dünyaya açılmanın biraz da var olmak olduğunu anlarsak, şimdiki davrandığımız gibi davranamayız dünyaya. Bunun bilincine varırsak bu sorunu çok çok konuşmalıyız. Ah Amerika, vah Amerika! Bizim gazeteler ambada işi büyüttüler. Gün geçmiyor ki o anlı şanlı gazetelerimiz Watergate olayını allayıp pullayıp yazmasınlar. Amerikan basını üstünde bu kadar duruyor da ondan mı? Yoksa bu Watergate rezaleti Türkiye'yi çok yakından mı ilgilendiriyor? Dünyada demokrasinin kalelerinden birini yıkan Watergate olayı bu yüzden mi bizi candan mı yaraladı? Biz bu kadar demokrasi aşıklısı mıyız? Yoksa cicili bicili, her birisi bir renk bulamacı, gazetelerimiz demokrasiye bu kadar hayranlar mı? Biz bu işin öz sebebini anlamadık ama sevinmekten de kendimizi alamadık. Şu Watergate rezaleti gösterdi ki Türkiye'de demokrasiyi candan sevenler, ona inananlar var. Ne demek, ne demek ola ki dünyanın demokrasi kalelerinden birisinin başına bu haller gele olur mu? Demokrasi sever Türk basını durur mu hiç? Bunu diline pelesenk eder de yeri göğü birbirine katar alimallah. Böyle bir rezalet bizde olmaya görsün. Bizim basın var ya, bunu diline dolar alimallah. Bu rezaleti yapanları Nixon'dan beter hale getirir. Hele yürekleri varsa böyle bir şeye yeltensinler hele. Örneğin Süleyman Bey böyle bir işe yeltenebilir miydi? Bizde demokrasi var ki aman Allah. Faruk Sükan diye bir İçişleri Bakanı vardı. Aklınızda mı? Çok demokrasi aşıklısı bir kişiydi. Kim bilir şimdi nerelerde? Kulaklar çınlayası. Ne adamdı ya? Onur devrinde şeref verdiği çağda böylesi işler olabilir miydi? Profesör Erim çağında, Ferit Melen günlerinde böyle insanlığa sığmaz demokrasi dışı işler olur mu? Olabilir mi? Ne demek basınımız buna izin verir mi? Dördüncü güç dedikleri basın, bu gücünü Türkiye demokrasisinde Türkiye için, Türkiye'nin demokratik çıkarları için kullanmaz mı? Şimdi artık dünya bir bütündür. Amerika'da demokrasinin güme gitmesi bizi de dünyayı da etkiler. Onun için Amerika'da demokrasinin bu hale gelmesi bizim demokrasi aşıklısı yüreğimizi paralar. Bizim basın Watergate rezaletini bu kadar büyük sorun haline getirirken ulusal ödevini de yapıyor bir yandan. Az yapıyorlar, az yapıyorlar ya. Ah, bugünlerde piyangoları olsaydı da birinci sayfaları piyangolara ayırmasalar da bütün birinci sayfayı Watergate işine ayırsalardı her gün her gün.